Ayrım 8. İkinci kitap. Ve ötede. Ve ötede ne var senin kendinden başka? Ne var insandan başka? Sen John Peirce. 5. bölüm. Ferda. Temmuz 97 Pazartesi. Yine salondaydım ama divanda yatmıyorum. Koltuktayım. Aslında 10 gündür sadece bu koltukta oturuyor ve beni dinleyen olmamasına karşın suçsuz olduğumu aykırıyorum. Hava çok sıcak çünkü Temmuz'a girdik. Temmuz 1997, sizi bıraktığım tarihten neredeyse 9 ay ötedeyim. Bir anlamda öykünün sonunda, yani bir düğüm noktasından ötekine atladım. Durduğum yere isterseniz ikinci düğüm noktası da diyebilirsiniz. Öykünün nasıl geliştiğini biliyorum doğal olarak. Zaten çevremi kuşatan dehşetin nedeni de her şeyi bilmem. Bilmediğim tek şey bu öykünün nasıl noktalanacağı. Sonundayım ama öykünün nasıl bir sonla biteceğini hala bilmiyorum. Çünkü iki olası son var. Bu nedenle öyküyü Ağustos'ta anlatmama karşın Temmuz'dan bakarak aktaracağım. İkinci düğüm noktasından birinciye doğru. Kedi? O da bilmiyor. Elimi uzatıyorum, yaklaşıyor. Hala bir adı yok. Ferda'nın ona bulduğu adı hiç kullanmadım çünkü. Beğenmediğimden değil, biliyorsunuz, sahiplenmekten korktuğum için. Kediler sevilmesi zor kadınlara benziyor. 9 ay en azından bunu öğretti bana. Ekim'de daha mutluydum. Ferda'yla karşılaşmamıştım. Yüzümle ilgili gerçekten bazı veriler olmasına karşın habersizdim. Karda kaymayı bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Nazan'dan ayrılmamıştım. Evim talan edilmemiş, tablolarım parçalanmamıştı. Bunlar Kasım sonunda oldu. Hatırlıyorum, öykü bir anlamda başladığı yere dönmüştü. Ekim'de kediyi sahiplenmeye kalkışmadım. Ama o salonun girişinde birdenbire belirdikten sonraki 3 gün içinde evin gerçek sahibi olup çıktı. Bunu Nazan'dan ayrılmayı düşündüğüm o gece yatmadan önce konyak içerken her zaman bir şeyler okuduğum deri koltuğu üstünde o uyuduğu için bırakıp tekrar divana geçmek zorunda kalınca fark ettim. Adım adım evin her köşesini ele geçirdi. Önce koltuğu, sonra divanı, arkasından çalışma masamın üstünü ve ilk geceden başlayarak yatağımı. O sıralar her gün evden çıkarken dönerken de panoya bakıyordum ama astığım duyuruya cevap veren olmuyordu. Sonunda kağıdı panodan indirdim. Kedinin sahibi yandaki, dostumuz olmayan binalardan birinde mi yaşıyordu yoksa? Duyuruyu birkaç binaya dağıtsam? Bir ara böyle düşündüm. Ancak bu tehlikeli fikirden hemen vazgeçtim. Böylesine tedbirsiz bir davranış yönetimi kuşkulandırırdı. Bazı geceler yatakta tırmıklarıyla uyandığımda, ertesi gün onu sokağa atmaya karar veriyordum. Ama sabah olunca uzun tüylerinin parlaklığı, kuyruğunun isyankâr meydan okuyan dikliği, canlı ve parlak gözleri onun sokaklara ait olamayacağını anlatıyordu bana. Değerli şeylerin kıymetini bilirdim. O da değerli bir kediydi. Birkaç gün sonra Nazan'la birbirimizi aramadan geçmişti bu günler. Eve döndüğümde onu antrede beni beklerken buldum. Bunda şaşılacak bir durum yoktu çünkü eve birdenbire belirdiği günden beri gündüz veya gece hangi saatte dönersem döneyim kapıyı açıp içeriye girdiğimde onu genellikle antrede beni beklerken buluyordum. Ama o gece davranışları farklıydı. Kapıya yaklaşmamış, beni görmesine karşın gelip bacaklarıma sürtünmemişti. Gözlerime bakıyor ve kımıldamadan bekliyordu. Sanki saatlerdir oradaydı. Sonunda onu izleyeceğim kanısına varmış gibi arkasını dönerek salona doğru uzaklaştı. Işığı yaktım ve iz süren bir avcı gibi yere baka baka arkasından salona yürüdüm. Elimden zorla aldığı deri koltuğun önünde buldum onu. Yandaki cebi parçalayıp içindeki her şeyi ortaya saçmıştı. Öfkeyle irkildim. Koltuk derisi nedeniyle çok değerliydi. Nazan'ı bile şaşırtacak kadar çok para vermiştim ona. Elimi kaldırdım ama vurmadan durdum. Çünkü kedi halamın ölmeden önce bana verdiği zarfın üstünde duruyordu. Bir süre kararsızlık içinde birbirimize baktık. Miyavlayınca irkildim. Onu anlıyordum. Karşımda beni süzen bu tüylü yaratık halamdan kalan mirası reddetmemi engellemek için ortaya çıkmıştı. Bu garip duyguyla hareketsiz kaldım bir süre. Kedide Faruk'u hatırlatan bir şey vardı. Korku ya da korkuya benzeyen bir ürperişle hayatımı alt üst edecek bir şeyin varlığını sezerek geleceğin değişeceğini bile bile zarfı yerden aldım. Kedi de benim gibi meraklıydı. Zarfın içinden çıkanları dikkatle ve koklayarak izlemeye koyuldu. Az sonra ikimiz de sehpanın üstünde her biri bilinmeyen ama benzer birbirini tamamlayan öyküler anlatan 6 fotoğrafa bakıyorduk. Aslında fotoğraflarda 2 öykü vardı. Ötekilerden daha büyük olan ilk üçünde bir kadın ve erkek 3 farklı zamanda, yüzlerindeki değişikliğe bakılırsa 5 yıl belki de daha uzun aralıklarla aynı stüdyoda aynı pozu vermişlerdi. Oldukça yakışıklı olan erkek fotoğraflarda 25, 30 ve 35'inde görünürken kadının sıradan yüzü yaşını pek ele vermiyordu. Sanki hayatı boyunca hiç genç olmamış ama 15 yılda hiç yaşlanmamıştı da. Fotoğraflarda zaman sadece erkeğin yüzünde akıyordu. Çirkin kadının halam olduğunu kedi patisiyle fotoğrafa birkaç kez ısrarla dokununca fark ettim. İnanılması çok zordu ama yanındaki yakışıklı adamın koluna, açık denizlere doğru yelken açacak tekneyi kıyıya bağlayan bir halat gibi asılan kadın halamdı. Geri çekildim. Benim gibi birinin kıt hayal gücüyle kavrayabileceği bir öykü değildi bu. Kavrayışımın yetersizliği gülme isteğimi uyarıyordu. Titreyen dudaklarımı ısırdım. Halamın hayatında hem de çok yakışıklı bir erkek olmuştu. Bu kutuplarda muz ağacına rastlamak kadar şaşırtıcıydı. Bir yere oturtamadığım ama garip bir ilişkiyi anlattığından da kuşku duymadığım fotoğrafları kediye bırakıp ötekilere döndüm. İlkinde bir manzara, ötekinde dar bir sokağa baktığı anlaşılan eski bir ev vardı. Üçüncü fotoğrafta halamın paşa babasının gülmeyen yüzü bana bakıyordu. Daha fazla dayanamadım. Hıçkırığı andıran kahkaha sonunda gırtlağımdan fırlayıverdi. Kedi aynı anda sıçrayarak kendini geriye attı. Sabit kalemle yazılmış adresi o zaman gördüm. Kedinin düşürdüğü ya da özellikle fark etmem için yere attığı fotoğrafın arkasındaydı. Sokağın adını daha önce de duymuştum. Galata Kulesi'ne yakın bir yerdeydi. O geceyi izleyen hafta boyunca o sokağa gitmeyeceğimi yinelerek fotoğraflar ve halamla ilgili değişik öyküler geliştirdim. Öykülerin oluşması ve gelişmesi için şu temel sorunun cevaplandırılması gerekiyordu. Halam gibi hayatı boyunca evinde saklanmış bir kadın o adamla nerede ve nasıl tanışmış olabilirdi? Öykü için en uygun yer halamın acılarının da kaynağı olduğunu daha çocukken Fransızca çığlıklarından keşfettiğimiz Paris'ti aslında. Kadınlara her şeyi yaptırabilecek o kentte bir yıl tek başına yaşamıştı halam. Ya o yakışıklı adam? Kimliğiyle ilgili hiçbir iz yoktu. Bir ara fotoğrafları Adnan'a göstermeyi düşündüm. Sonra üşendim ve Adnan'ı karıştırmadan kendi başıma Paris'te tanıştıklarına karar verdim. O hafta Güzin iki kez aradı. Yönü belirsiz, kışkırtıcı, çağrı yüklü bir ısrarcılığı vardı. Sonunda Nejat'ı bulup ona birini getireceğimi söylemek zorunda kaldım. Nazan'dan yine ses çıkmadı. Hafta sonuna doğru, galiba cuma akşamüstü, Güzin'le buluşup söz verdiğim gibi onu Nejat'a götürdüm. Güzin'in kıyafeti kötü niyeti gibi oldukça çıktı. Göğüsleri ve özellikle bacakları seyrine doyum olmayan bir manzara gibi gözler önündeydi. İkisi yukarıda toplantıdayken aşağıda odasında Ayla'yı rahatlatmaya çalıştım. Birbirimize sık sık nedenli nedensiz gülümseyerek Nejat'a duyduğumuz güveni pekiştirdik. Ayla'ya bakarken iki şey düşünüyordum. İlki hiç cinsel gizi olmadığı, ikincisi ilkinin devamıydı. Nejat'ın nasıl olup da ona aşık olduğu. Düşündüğüm için gülümsememe ara verince Ayla huzursuz huzursuz kıpırdandı. Ben de hemen yine gülmeye başladım. Güzin 20 dakika sonra aşağıya indiğinde dalgındı. Görünüşe göre istediğini elde edememişti. Onu Ayla'nın alaycı bakışlarından koruyarak ajanstan çıkardım ve bir taksiye bindirdim. Dalgınlığının nedeni şaşkınlığıydı. Sonra çıplaklığını o da fark etmiş gibi üşümeye başladı. Pek konuşmadı. Nejat'ta adını koyamadı. Bir gariplik olduğunu söylemekle yetindi. Sinirlendiği için üşüyordu ama bunu ona söylemedim. Verdiği bilgilerin ve yaptığı açıklamaların Nejat'ı etkileyip etkilemediğini kestirememişti. Yüzü maske gibi ifadesizdi diye mırıldandı. Güzin'in Nejat'ın yüzünde anlamını çözemediği o maske aslında maske değil, Nejat'ın zorda kaldığında örtündüğü yoksulluktu. Ama Güzin bunu bilemezdi. Tanıştırmam yeterli olmamıştı, güldüm. Güzin güldüğümü görünce de kendini affettirmek için onu içki içmeye davet ettim. 10 dakika sonra birlikte otelin çatısındaki bara girdiğimizde bütün gözler çağrı almış gibi ona çevrildi. Birden benim de Nejat gibi Güzin'in güzelliğini tarafsız bir gözle hak ettiği ilgiyi vererek değerlendirmediğimi düşündüm. Güzin ilk kadeh boyunca geçen sefer aşağıdaki lokantada yapmadığını yapmaya koyuldu. Sorgulama. Eskiden onlara gittiğim akşamlarda genellikle yemeklerden sonra beni yalnız bulduğunda neler yaptığımla ilgili meraklı sorular sorardı. Bu merakın beni ya da çevremdeki kadınları keşfetme isteğinden öte, kendi hayatıyla bunalan birinin dışarıdaki hayatlara karşı duyduğu ilgi ve özlemin açığa vuruluşu olduğunu hissederdim. Bu kez sıkılmıyordu, merakı daha saftı. Eskiden yaptığım gibi baştan savma cevaplarla göğüsledim sorularını. Nazan'dan ve iri gözlü o kızdan söz etmedim, etmeme de gerek yoktu. Nazan'dan ayrılmıştım, kızı da tanımıyordum. Güzin geçen sefer yaptığı gibi yine Adnan'la ilgili hiçbir şey sormadı. Üçüncü kadehte sıkılmış gibi sırayı bana bıraktı. Ama ben soru sormak yerine halamın öldüğünü söylemekle yetindim. Önce tepki göstermeden içkisini garip bir kokteyl istemişti, ölümden daha ilginç bulmuş gibi yudumlayarak sustu. Ama sonra içki onu ve dilini çözdükçe halama duyduğu öfkeyi terbiyeli olmaya çalışarak yavaş yavaş denetimli yudumlarla kustu. Öfke gözlerindeki yeşili koyulsa da onu çirkinleştirmiyordu. Yine de epeyce ilginç şeyler öğrendim bu öfke yağmurunu eşeleyince. Birlikte aynı evde yaşarlarken halamın garip sayılabilecek birkaç davranışını fark etmişti Güzin. Önce mektuplar vardı. Her yıl galiba aynı tarihlerde Adnan'ın doğum gününe yakın ilginç mektuplar alırmış halam. Tabii ki okumamıştı, onu ne sanıyordum. İlginç olan zarfların renkleri ve biçimleriydi. Bir de bazen ortalıkta kimse yokken halamın bir yere telefon edip sonra konuşmadan telefonu kapattığını hatırlıyordu. Evet, aradığı kimseyle konuşmadığından emindi. Bir keresinde halam yine konuşmadan telefonu kapattıktan sonra Güzin tekrar arama tuşuna basmış ve telefonu genç, etkileyici sesi olan bir erkek açmıştı. Adı Nuri'ydi adamın. Sormuştu. Neden mi? Sesini beğenmişti de ondan. Sözlerinin burasında çapkın çapkın gülümsedi. Anlaşılan halam konuşmak için değil, var olduğunu kontrol etmek ya da sesini duymak için arıyordu adamı. Adının Nuri olduğunu öğrendiğimiz esrarengiz erkeğin fotoğraftaki kişi olduğundan emindim. Güzin'le birlikte asansörle aşağıya inerken bunları düşünüyordum. Otelin çıkışında dostça öpüşerek ayrıldık. Kalçaları arkadan tam bir şölendi. Üçüncü kadehte bir ara geceyi yatakta bitirmeyi düşünmüştük ama isteğimiz cinselliği içermiyor. Daha çok geçmişte kalan ve buluşmayla sonuçlanmamış bir eğilimi yansıtıyordu. Bu nedenle dördüncü kadehi içmeden yatma fikrinden vazgeçtik. Güzin'den ayrılınca sağa dönüp gümüş suyuna doğru yürümeye başladım. Sonra nedenini bilmeden karşıma çıkan kalın gövdeli yüksek ağacın altında sanki sigara içiyormuşum gibi dumanı içimde gezinen sorunu üstüne çekerek uzunca bir süre bekledim. Nazan'ı aramalı mıydım? Soru buydu. Cevabı düşünürken nikotin tadını ve dumanı damağımda tutup içmediğim sigarayı yere attım. Cevap hayırdı. Bu kez ilk arayan ben olmayacaktım. Az sonra ben işaret etmeden önümde duran taksiye ev çok yakınken bindim ve böylelikle hayatımın en önemli kararını, her zaman yaptığımın tersine, düşünmeden aniden vermiş oldum. Lanet belleğim fotoğrafın arkasındaki adresi unutmamıştı. Ama unutsam da fark etmezdi. Çünkü fotoğrafı bir haftadır cebimde taşıyordum. Taksiden inince kaderin bana verdiği randevuya habersiz gelmiştim. Çevreyi süzdüm. Ev sonunda yer altından dışarıya fırlamış bir yumruğu andıran Galata Kulesi'nin göründüğü, iki yanındaki eski ama yüksek binalar nedeniyle olduğundan daha da darmış gibi duran bu merdivenli sokağın ortalarında olmalıydı. Bulunduğum taraftaki evler bir örnekti. Çevrede hiç kimse, dağda garibi hiç ses yoktu. Oysa daha saat 10 bile olmamıştı. İnsanı sıkıştırıp ezen, içinde başka bir kente aitmiş gibi yabancılık büyüten bu gizemli sokağın başında bir süre kımıldamadan durdum. Önümdeki karanlık geçit bir sokağa değil, bilinmeyene uzanan dar bir dehlize benziyordu. Arkadaki bildik kuleden yayılan dostça duygular içimde büyüyen tedirginliği yatıştırmaya yetmiyor, geriye dönmek isteğiyle halamın geçmişine yönelmiş merak arasında rüzgarsız kalmış bir yelkenli gibi hareketsiz bekliyordum. Bu düşüncemde haklıydım. Geçit aslında yüzümün ardındaki gize uzanıyordu. Ama o gece bunu bilmiyor, belki yalnızca hissediyordum. Sonradan nereden doğup nereye aktığını bilmediğim ırmağı andıran bu sokağın aslında sıradan hayatımı olağanüstü bir öyküye bağlayan bir geçit olduğunu kavradığımda geri dönmek için çok geç kalmıştım. Sonra neyi ya da kimi beklediğimi bilmeden beklerken oraya gelişimin gerçek nedeni olan o şaşırtıcı olay oldu. Önce sokağın bilinmeyene ait öteki ucunda belli belirsiz bir sesi izleyerek durgun bir suyun içinden çıkar gibi bir gölge belirdi. Sonra bu ince gölge kısa bir kararsızlığın ardından durduğum tarafa doğru koşmaya başladı. Ayak seslerinin hafifliği, siluetin inceliği ve koşarken ellerinin yana açılışı, bilinmeyenin derinliklerinden uğursuz bir haber gibi hızla üstüme doğru gelen bu narin gölgenin bir kadın olduğunu ele veriyordu. Birden yıllarca önceki o hücreleri ve hücrelerdeki kadınları hatırladım. 1981'de kalın, katı ve kokusu olan bir karanlığın içinden alınıp sorgulanmaya götürülecek o narin kadınlar da kapı açıldığında ellerini az ötedeki sokağın derinliklerinden bana doğru koşmakta olan silüet gibi iki yana açarlardı. Direnmek, kim bilir, belki de yalvarmak için. Yaklaştıkça bir kadından genç bir kıza dönüşen silüet az sonra 1981'den kopup gelmiş suçluluk duygusu gibi karşımdaydı. Kimliğini ele veren ne kıza saçı ne de profili oldu. Gözlerini fark eder etmez kadınlara işkence yapmanın utancından da kurtularak kiminle karşı karşıya olduğumu hemen kavradım. Rastlantılar zincirinin ilk halkası günlerdir bir bulup bir kaybettiğim o meçhul kızdı. Karşımda soluk soluğa nefes almakta olan kadın. Lütfen bana yardım edin. Bir süre benliğim gözlerime aktı. Çünkü görmenin dışında hiçbir duyum görevini yapmıyordu. Duymadan, ne dediğini anlamadan elimi uzatarak sanki biri tarafından tanıştırılıyormuşuz gibi törensel bir tavırla onunkini sıktım. Sanırım bilinçaltım hem onu hem de beni sakinleştirip yatıştırmanın yollarını arıyordu. Kız çok korkmuşa benziyordu. Ama dışlayıcı, yabancılaştıran bir korku değildi bu. Gizemli kız nedenli korkmuş olursa olsun içinden belirip çıktığı o sokağa aitti. O sokağın bir parçasıydı. Bunu onu sokağın sessiz duman gibi tüten karanlığının önünde cehennem korkusuyla ürpererek seyrederken kavradım. Sonunda durduğumuz yerden ayrıldığımızda kızın ay ışığı altında kırık bir ayna gibi parıldayan karanlık ırmaktaki yansıması ters yöne doğru ilerliyordu. Parçalanıyordu. İkiye ayrılmıştı. Sağ tarafıyla sol tarafı ya da ruhla beden gibi. Sonra başka şaşırtıcı bir şeyin farkına vardım. Ben orada değildim sanki. Geride bıraktığımız aynada hiçbir yansımam, gölgem yoktu. El ele, önce yavaş sonra yükselen bir müziğin temposuna ayak uydurur gibi giderek hızlanan adımlarla yabancısı olduğum sokaktan tanıdığımız kente geri döndük. Yol boyunca sıkıca kavradığım eli ne sıcak ne de serindi. Yorulmuş gibi sık sık nefes alıyor, birkaç dakikada bir durarak geriye bakıyordu. Belki korktuğundan yapıyordu bunu. Durdukça ona uyarak ben de geri dönüyor, araştırıcı gözlerle karanlığı tarıyordum. Görünürlerde peşimizde kimse yoktu ama onu tehdit eden tehlikenin varlığından bir an için bile kuşku duymadım. Arkamızda bizi kovalayan şey her neyse öylesine korku verici ve duyduğum korku öylesine yoğundu ki yüzüne doğru dürüst bakamadım bile. Geçtiğimiz sokaklarda hiç kimse yoktu, taksiye de rastlamadık. Uzun bir süre dar ve karanlık sokaklarda bir an önce aydınlık tanıdık caddelere ulaşabilmek için koşar adım yürüdük. Attığım her adımda hayatım bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir biçimde değişiyordu. Ama ben bundan habersizdim. 10 dakika sonra biraz sakinleşince çevreyi süzdüm. Artık rahatlayabilirdik. Korkuyla uyarılan içgüdüm bizi en iyi korunabileceğimiz sığınağa itmişti. Eve çok yakındık. Adımlarımızı yavaşlatmadan sağa dönüp tehditlerin, korkuların ulaşamayacağı koruyucu büyük yapıya yöneldik. Çok geçmeden asla yıkılmayacak kadar heybetli ve erişilmez görünen binanın önündeydik. Güney kanadında sözü edilen çatlak hiç var olmamış gibi bize ait ama biraz karanlık, yerli yerinde duruyordu. Kuzey kanadından içeriye girdik. Ona ancak asansörde doğru dürüst bakabildim. Hatırladığımdan daha ince bir yüzü vardı. Ya da onu görmediğim süre içinde zayıflamıştı. Kız onu süzdüğümü fark edince kendini savunur gibi gülümsemeye çalıştı. Gülüşü dudaklarını yukarı çekerek iri gözlerinin içindeki ışığın düğmesini açıyordu. Şimdi daha parlak bir yüzle karşımdaydı. Ama şaşırtıcı olan gülümsemesi derinleştirdiğinden daha kadınsı bir biçim alan, parıltılı bir yüzlü değil, bir kez daha farkına varmakta olduğum o duyguydu. Onu daha önceden tanıyordum. Asansörden indiğimizde elimi değil kolumu tutuyordu. Dairenin kapısını açar açmaz kediyle karşılaştık. Uzun zamandır bizi bekliyormuş gibi antrenin tam ortasına durmuş kapıya bakıyordu. Sürtünmek için beni değil kızı seçti. Az sonra kız ve kucağında tuttuğu kedi hasret giderir gibi birbirlerine sevgi ve özlemle bakarak salondaki deri koltukta oturuyorlardı. Onları öyle görünce kuşkuyla irkildim. Kedi kıza aitti ve ben tasarlanmış bir oyunun içine henüz bilmediğim bir rolü oynamak için yavaş yavaş çekiliyordum. İkisini de tanımıyordum. İkisinin de henüz bir adı yoktu ve bu onları olduklarından daha da yabancılaştırıyordu. Hayatım boyunca önüme çıktıkça her seferinde yamaçlarından yavaş yavaş inmeyi başardığım uçurumlardan birine bu kez yuvarlanarak düşeceğimi hissettim. Birden o uçurum ayaklarımın dibinde açılıyor, biçimleniyor ve derinleşiyordu. Korku benliğimin merkezine yerleşmişti. Biraz aptalcaydı ama tehlikede olan o değil, ben olduğumu düşünmeden edemiyordum. O gün farkında olmadığım korkuya da tıpkı içki gibi alıştığım gerçeğiydi. Kız bütün salonu süzüp bir sürü eşyalarla, daha çok antika büfeler ve tablolarla oyalandıktan sonra pencereye doğru yürüdü. Hayret, buradan deniz görünüyormuş. Aa, bu kız kulesi mi? Salona ilk kez gelen herkes gibi çekim gücüne dayanamayarak pencereden dışarısını seyre dalmıştı. Üzerindeki dar pantolondu. Belki boyunu uzatan ama böyle öne eğildiğinde kimse ona uzun boylu diyemezdi. Biliyor musunuz, aslında Boğaz oldukça kısa bir su yolu. Onu uzun sanmamız, uzunun güzelliğe ait bir sıfat olması. Ardından Boğaz'ı, Kız Kulesi'ni bırakıp geriye döndü. Size teşekkür borçluyum. Söylediklerini, teşekkürün dışındakilerini şaşkınlıkla dinledim. Sarkıp gevşemeyen, renksiz bir sesi vardı. Sesi gibi gergin olan tavırlarında ise hayatı boyunca kendini asla güvenlik içinde hissetmeyenlere özgü o ürkek tedirginlik belirgindi. Duyacağı ilk sesle bağıracak, hareket eden bir şey görürse sanki sıçrayacakmış gibi. Gülümsemesi de ilginçti. Sol yarısında oraya yerleşik olduğu anlaşılan bir yardım çığlığı vardı. Konuşmaya Boğaz'la başlaması garipti. Anlattığı öyküye gelince başı kısa, kısa olduğu ölçüde de olağandı. Evde yalnızken bir süredir bozuk olan sinirleri ona oyun oynamış, telefonla aradığı hiçbir arkadaşını bulamayınca da daha fazla kendisiyle kalamamış ve dışarıya fırlamıştı. Olağan sayılacak öykü bundan sonra ilginçleşiyordu. Peşinde biri olduğunu düşünüyordu bir süredir, yalnız yaşıyordu. Garip, teşhis edilemeyen bir hastalık yüzünden ard arda bütün ailesini yitirmişti. Doktora gitmişti tabii, hem de sayısını unuttuğu kadar çok uzmana görünmüştü. Tıpkı ondan önce ölen ablaları gibi. Ancak henüz hastalığın kalıtımsal mı olduğu, yoksa bulaşıcı bir virüs sonucunda mı ortaya çıktığı bile çözülebilmiş değildi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 88.